Ayrım 26.
Hem gitmesem zorla götürürler zaten. Burada yalnız koymazlar evde. Gideceğim. Gidip Behire'ye inat, Nazım Hikmet'i bir göreceğim. Konuşacağım onunla hem. Niye hapsediyorlar? Ne yapmış ki? Anlatır herhalde değil mi? Anlatmaz mı? Caddenin orta yerinde yine durdu. Ali onun Nazım Hikmet'le ilgilendiğini hiç bilmiyordu. Nereden bilsin? Böyle ortak bir yanları oluşundan ötürü coştu, sevindi. Cebinden hemen o iki şiiri çıkardı. Bunları senin için çekmiştim kağıda ben de. Al. Aysel iki yaprak kağıda bir göz attı. Ne güzel yazmışsın. Özenmişsin de. Aa, ama bunlar bende var. Çaldım bir yerden. Olsun olsun. Yine de teşekkür ederim. Senden bir hatıra kalır Ali. Çok sağ ol. Hiç arkadaşım yok benim. Hem kızlardan ne öğreneceğim? Yemek tarifi, kek tarifi, modellerden patron çıkarma ve hangi oğlan kime bakıyor? Kim kime iç çekiyor? Bunlar. Bir Behire vardı, şımarık değildi, yoksuldu da. Ben de severdim onu. Okula götürdüğüm bütün zeytinlerimi onunla ortak yerdim. Eskiden çocukken daha. O da böyle çıktı işte. Sen hiç Nazım Hikmet'i gördün mü sahi? Görmedim. Ama bir arkadaşım var, o görmüş. Nasılmış nasılmış? Yani öyle senin benim gibi bir insan mıymış? E tabii. Ama bir saçları varmış, çok görmüş. Sonra sarıymış. Şiirlerinde çok güzel okurmuş kendi. Uyku uyur muymuş mesela? Ali güldü. Niye uyumasın? Herhalde uyuyordur. Yeri rahat mıdır peki? Cezaevi bu. Rahat olur mu? Bacakları ağrıyormuş galiba. Yine yürüdüler. Aysel şiirleri cebine koydu ama o mektup hala elinde. Şimdi bu ne olacak? Çok üzülüyorum Aysel. Kahroluyorum. 40 yılda bir bana işin düştü. Beni aradın. Bense... Tabii seninle konuştuğuma çok seviniyorum. O Remzi'ye varmak istemeyişini de. Ama senin için bir şey yapamıyorum. Seni sevindiremiyorum. Bana olan güvenini boşa çıkarıyorum. Bak istersen gidip postayı atalım ha. Cebini karıştırdı. Pula yetecek kadar parası olduğunu göstermek istedi. Ben postayı düşündüm ama aklıma bin türlü şey geldi. Bakarsın olmayacak, birinin eline geçer. Bizim orada posta memuru herkesin mektuplarını bile açıp okuyordur belki. Yok canım, artık olur mu öyle? Haberleşme hürriyetimiz ne olur o zaman? Düşündü. Bu hürriyet var tabii de işte baksana yine de her insan her insana rahatça mektup gönderemiyor. Bu sıkıntı Aysel'i iyice şaşırtmış. Peki şaşırtmasa ne yapabilir? Ali ona ne akıl vereceğini bilmiyor. Kendisi gitseydi bile rahatça götürebilir miydi Remzi'ye Aysel'in mektubunu? Derken aklına bir fikir geldi. Ertürk bana bir mektup yollamış Aysel. Beni kendimden utandırmaya kalkışmış. Sanki bugüne kadar bir arayıp sordu da cevap bile vermeyecektim Ertürk'e. Ama istersen ona yazarım. Aysel abisi istemiyor derim. Sakın, olmaz öyle. Seninle aramızda bir şey var sanırlar. Kendin gitseydin başka. Bakarlar, görürler, seninle aramızda bir şey olamayacağını anlarlardı o zaman. Şey, onu demek istemedim yani. Seni küçük gördüğümü sanacaksın şimdi de. Aklına öyle bir şey gelmesin bak, küserim. İyi anlatamadım ben. Artık bugün kusuruma bakma olur mu Ali? Böyle şaşırdım kaldım da işte. Ne yapayım artık? Baktım gördüm adam kalkmış Bursa'ya gelmiş. Babam da verimkar. Yüzüne karşı ben sizi istemiyorum efendim derim, olur biter. Bunu diyemezsem eğer annemin babamın görmeyeceği zamanlarda hoşuna gitmeyecek bir şeyler yapalım. Mesela bir oğlanla konuşurken yakalatı veririm kendimi, o da ceyar. Ali iyiden iyi kırılıyor. Bu kez kırıldığını da belli ediyor. Benimle böyle ortalarda yürümen de ondan olmasın Aysel. Hii, ölümü öp. Aklımda böyle bir şey olsa söylerdim ben. Sana her şeyimi söylemedim mi zaten? Bunu da söylerdim. Baştan. Bak Ali, böyle böyle yapacağız derdim. Çok üzüldüm şimdi. Böyle düşünmeni hiç istemezdim. Hep böyle oluyor zaten. Hep bir şeyler birbirimizle arkadaş olmaktan alıkoyuyor bizi. Çok üzüldüm şimdi. Kolum kanadım iyice kırılıverdi işte. Aysel öyle içtendi ki Ali söylediğine pişman oldu. Neden sanki her şeyin altında bir sinsi düşünce yatıyor? Neden sanki her şey daha başlamadan bozuluyor? Nasıl inandırabilir ki Aysel'i kendini yeniden? Ben şaka ettim sadece, takıldım öyle, gülelim diye. Birbirlerine bakıp zorla gülümsediler. Daraltılmış, tutuklu gülümsemeler. Bu çocuklar ta yürekten patlayan bir gülüşü hiç tanımıyorlar. Konuşacak hiçbir şey kalmamıştı sanki. Suskunluk uzadı. Böyle hiç konuşmamak Aysel'in konuşurken kovaladığı her tür baskıyı, basıncı yeniden üstüne yığıyordu. Sağını solunu kolaçan etmeye başlıyordu. Tedirginleşiyor, uzaklaşıyor, yok oluyordu. Ali de gövdesi hiçbir yere tutunmuyormuş, boşlukta sallanıyormuş duygusu içindeydi. Kayıyor. O boşlukta durmadan kayıyor. Bir yere tutunmalı. Bak Aysel, sen istemezsen olmaz o iş. Korkma, sen korkacağına onlar korksun. Aysel de önüne sallandırılan kemente ısıldı. Doğru ya, ben korkacağıma onlar korksun. Babam korksun. Evden kaçarım diye korkarlar. Konu komşuyu utanmaktan korkarlar. Onlar korksun tabii. Bak gördün mü, içimi rahatlattın işte. Olsun, mektubu da vermeyiveririz. İsmet Paşa Caddesi'nin köşesindeki bir evin çitinden bir yaprak kopardı. Yaprağı parmaklarının arasında iyice ezdi. Görüyor musun, bir şeyde yüreklenirken bir şeyde yüreksizleşiveriyor insan. Havuzun başında seninle rahatça otururum dedim ya hani, oturamayacağım galiba. Cesaretin bir şeri yetiyor hep. Her şey birden yetmiyor. Neden acaba? Amerika Birleşik Devletleri Japonya'dan kayıtsız şartsız teslim olmasını istemiştir. Teslim olmazlarsa 2 gün içinde 15 Japon kentinin yok edileceği bildirilmiştir. 2 gün sonra da Başkan Truman ilk atom bombasını açıklamıştır. Patlama gücü 20 bin ton dinamite eşit olan bu bomba ilk olarak bugün tam 16 saat önce bir uçağımız tarafından Hiroşima üstüne atılmıştır. Hiroşima 244 bin nüfusludur. 244 bin kişiden 150 bini anında ölmüştür. Patlamadan doğan sarsıntı 450 kilometre uzaklıktan duyulabilmiştir. Rusya Japonya'ya savaş açmıştır. Ertesi gün ikinci Amerikan atom bombası 250 bin nüfusu Japon hava üssü Nagasaki'de patlatılmıştır. 24 saate varmadan da Japonlar teslim olmuşlardır. Dünya Savaşı son bulmuştur. Mikado'nun sarayı önünde harakiri yapan halkın sayısı çok artmıştır. Fransa'da Pétain ölüm cezasına çarptırılmış, bu ceza ağır hapse çevrilmiştir. Yurdumuzda Pétain mi daha vatan haini, Nazım Hikmet mi daha vatan haini diye yeni bir tartışma alanı açılmıştır. Okuryazarlar bu sefer de böyle iki kampa ayrılmışlardır. Bu arada Münhal 6 milletvekilliği için seçimler sonuçlanalı 2 ay olmuş. Seçimler sırası satış serbest bırakılan pamuklular da hiçbir tüccarı iflası sürüklememiştir. Bursa İpekli piyasasında küçük taşra esnafı yeni bir hareket sağlamaktadır. Bursa'nın hüsnü güzel kaplıcalarında çığırtkan her sabah gün doğmadan avluya çıkmakta, yüzünü yan yana odaların sıralandığı çirkin beton yapıya döndürmekte ve bayilere banyo diye bağırmaktadır. Uykulu odalarda bir kıpırdanma başlamakta, hamam havluları odaların önündeki iplerden çekilip alınmakta, az sonra da sabahın sessizliği nalın tıkırtılarıyla bozulmaktadır. Tezel uyanmakta, gaz sancısı tutmakta, çığırtkan yeniden avluda görünüp de bayanlara banyo diye sesleninceye dek ağlamaktadır. Akşamüstleri Salim Efendi kaplıcanın bahçesindeki fıskiyeli havuzda bir karpuz atmakta. Karpuz soğuyup yemek vakti olana dek katlanıp açılan demir iskemlelerde ailesiyle birlikte taze ceviz soyup yemektedir. Fitnat Hanım çekinerek bir bardak çay istemekte, çaydan bir nebze teneke çay kaşığını alıp üflemekte, kaşığı Tezel'in ağzına sokmakta, çocuk bunu hemen dışarı çıkartmakta ve kaneviçeden kelebek işlemeli önlüğünü kirletmektedir. Çakıllar üstünde durmadan sallanan madeni bir eski masanın üstü her bardak ve şişe altı izleriyle kirli durmakta, taze ceviz kabukları lekelerin üstünde uçuşmaktadır. Aşağıdan ovadan incecik uzak bir tren dumanını savurarak tiz tüdüğünü öttürerek geçmektedir. Kaplıca müşterilerinden hemen hepsi trenin geçişine olağanüstü bir şeye bakar gibi bakmaktadırlar. Çocuklar bahçenin ovaya bakan taş duvarı önünde mevzilenmekte, o ince, uzak, yeşillikler arasından bir solucan kadar görünen ve bir solucan gibi kıvrıla kıvrıla giden treni el kol çırparak selamlamaktadırlar. Neden sonra Fitnat Hanım Tezel'i Aysel'in kucağına vermekte ve patlıcan kızartmak için odalarının önündeki maltızın başına gitmektedir. İlhan fakülte arkadaşlarıyla Kızılca Hamam'a çadır kurmuştur. Düşen 2 Rus uçağının esrarını çözecekler. Hiroşima'da patlayan bombadan bu yüzden haberi olmadı. Aysel kaplıcalardaki emekli bir subaydan bombanın sadece 9 Türk askerine bedel olduğunu öğrendi. Emin Efendi'nin büyük oğlu Aysel'i görmeye gelmedi. Onun yerine küçük oğlu Ertürk gelip Salim Efendi'ye bir pusula verdi. Kerimenizin köylüklerimizden Ali oğlanla gizli münasebet kurmuş olduğu öğrenilmiş bulunduğundan, Salim Efendi'nin hüsnü güzelde tuttuğu 4 kişilik odadan o akşam yükselen iniltiler neredeyse Hiroşima'daki iniltileri ağlaşmaları geçti. Kocasının zoruyla Fitnat Hanım kızını çok sıkıştırdı. Hiçbir şey öğrenemedi. Hamamda gövdesini inceden inceye gözden geçirdi. El değip değmediğini keşfe çalıştı. Bu kız başına gelen felaketin hiç mi farkında değildi? Babasından şu yaşında onca dayak yedi de bir ağlamadı. Sanki üstüne geçici bir şey çullanmıştı, sıyrılıp gideceği zamanı bekliyordu. Yalan demiyordu, yapmadım demiyordu, tövbe demiyordu ve evet, hatta ağlamıyordu. Kızının yerine Fitnat Hanım bol bol ağladı. Kendine öğretildiği ve kendine de yapıldığı biçimde kızına duyduğu sevgiyi içine gömdü. 40 yılda bir gezme, o da burnumdan geldi. Kaplıcaya rezil olduk, kızımın adı çıktı deyip deyip ağlıyordu. Artık kim bilir başka daha nelere ağlıyordu. Adlandıramadığı ince derin sızılar. Hemen geri dönmek gerekiyordu. Salim Efendi'nin işlerini acele bitirmek üzere sabahtan Bursa'ya indiği gün Aysel Kaplıca'dan kaçtı. Annesi onu utancından sessiz bir ağacın altında falan oturuyor sandı. Bunca korkutulmanın ardından hamam avlusunun dışına çıkabileceği hiç aklına gelmedi. Oysa Aysel artık kaybedecek hiçbir şey olmadığını anlamıştı. Büyüklere bakılırsa kaybedilecek her şeyini kaybetmişti. Kaybedecek hiçbir şey kalmadığını anlayınca yüreklendi. Sonra soruştura Bursa cezaevini buldu. Dosdoğru müdüre çıktı. Müdür Aysel'in isteğini öğrenince dik dik baktı. ''Nesi olursun?'' dedi ama sorusunun karşılığını kendisi biliyordu. Aysel bilmiyordu. Başını eğip sustu. Müdür de bağırdı. ''Geyiğe döndüm burada ben de. Nakdimi isteyeceğim artık.'' Tabii Aysel'i elleri öyle büyük işler için hazırlanmış olan şairle görüştürmedi. Aysel müdürün bunu bildiğini de sandı, aldandı, müdür birini çağırdı, çıkarın bunu buradan diye buyurdu. Aysel'in içinde büyüttüğü ilk aşkı, yüzünü görmediği ama bahçesinde Ebruli Hanım eli açan bir evdeki minnacık kadını artık hiç sevemeyecek kadar büyük işler için hazırlanmış birine ait bir yığın, sarı saç, o mavi gözlü dev. Salim Efendi'nin Bursa dönüşü kararı, bu kız artık evde kaldı, gitsin Meret okusun bari de bir iş sahibi olsun. Marlene Dietrich 1931'den bu yana ilk kez Berlin'e gitmiş, Amerikan işgal kıtalarına şarkı söylüyor. Fuat Köprülü ve Adnan Menderes partiden çıkarılmış, Milli Şef'te mecliste ikinci bir parti kurulması gereği üstüne ilk söylevini vermiştir. Milli Şef'in son söylevi özetlenmiştir. Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olan Türkiye'de artık çok partili demokrasiyi benimsemelidir. Atatürk öldüğü yıl ilkokulu bitirenler artık yaşça yeterince büyüktüler. Ama az ya da tek partili bir demokrasinin ne demeye geleceğini bilemeyecek ölçüde de çocuk kalmışlardı. Büyüklerin yaptığı ve yapacağı her şey iyi. Artık yalnız bu iyi olan her şeye katılmak gerekiyordu. Bunun için büyünüyordu. 11. Saat 08.44. Yüreğime denen bir düşle uyanıyorum. Sıkılma, boğulma, utanma, korku her yanımı sarmış. Gövdem bunlarla tutulmuş. Bir an kim olduğumu, nerede olduğumu, ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Gözlerimi her köşe bucakta pörsümüş leylak dalına değin her şey üstünde teker teker gezdirerek övmeye yattığım odayı yeniden tanımam gerekiyor. Ardından bu oda içinde hala var olduğumu anlamam geliyor. Koltuktayım, gözlerime değen yerlerime göre çıplığım. Son olarak giyinmeye düşmüştüm oysa. Salt bir şey yapmış olmak için, geciken ölüme karşı kendimi oyalayabilmek için giyinmek istemiştim. Demek bunu yapamadan koltukta uyumuşum, sızmışım. Hiç uyanmamam gerekirdi artık. Ne umutsuz bir durum. Her şeyi yeniden başlatacak, bu yorucu, hiçbir gereği olmayan bekleyişi sürdürtecek bir düşle uyanıyorum. Hala da düşümdeki benle ve düşümdeki durumla buradaki ben ve buradaki durum arasında bir çizgideyim. Çıldırtıcı bir çizgi. Ne oyum ne bu. Neredeyse insanüstü bir çabayla yeniden koyu yeşil perdeli, alçak yuvarlak masalı, kareleri renk renk bir battaniyenin üstünde karman çorman durduğu bir yatağı olan, yatağın başucunda da bir telefonu ile tahta oturaklı bir gece lambası bulunan yarı aydınlık bir odanın malı oluyorum. Bacaklarımdan birini altıma almışım, bir elim boynumda, kollarımdan öteki boz renkli kumaşla kaplı koltuğun yanından sarkmış. Bu elim neredeyse yerde duruyor. Durumumu değiştirmeye istekliyim ama gücüm yok. Daha doğrusu gücüm olup olmadığını tartmayı isteyeyim. Doçentlikten profesörlüğe geçme sınavındaymışım. Profesörlük tezimi sunacakmışım sözde. Türkiye'nin nasıl kalkınıp kurtulacağı üstüne en kesin formülü bulmuşum. Mumya Müzesi gibi bir yerdeyim. Bir ulu kapının önünde Victoria Hanedanı'nın iki muhafızı duruyor. Hiç kımıldamıyorlar. Kendime büyük bir güvenle bu ulu kapıdan geçiyorum. Muhafızların beni durdurmayacaklarını çünkü onların birer mumya olduklarını biliyormuşum. Kapıdan geçince kendimi dar, uzun bir salonda buluyorum. Tam karşımda ince uzun bir masa bu salonu bir haç gibi kesiyor. Masanın ardında harmanileri sarılmış yeşil yüzlü bir dizi yaşlı adam. Onlar da kımıltısız duruyorlar. Fakat ben tezimi savunur savunmaz onların mumyalanmışlıklardan çıkacaklarına kesin inanıyormuşum. Tezimi duyar duymaz harmanilerinin içinde birden canlanacaklar. Yeşil yüzleri pembeleşip beyazlaşacak ve yaşa, yaşa diye bağıracaklar. Atatürk beni alnımdan öpecek diyorum kendi kendime. Sağ elinin işaret parmağını ileri doğru uzatarak ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri der gibi Türk milleti, hedefiniz bu bayanın gösterdiği yoldur, ileri diyecek. Masanın ardında yan yana duran harmanili, yeşil yüzlü ve ellerinde göğüslerine bastırdıkları kalın, yabancı ciltli birer kitap bulunan profesörlerin tam ortasında nedense Atatürk de varmış işte. Sağ yanında 6 yeşil yüzlü profesör, sol yanında yine 6 yeşil yüzlü profesör. Atatürk'ün yüzü yeşil değil ama kanarya sarısı. Üstünde de traktör kullandığı zaman giydiği geniş yakalı beyaz ya da açık renk kostümü var. Başında geniş kenarlı bir şapka. Ortada traktör falan yok. Fakat atanın başı üstünde o resimdeki traktörün üstünde görünen tente gölgelik gibi bir şey. Tentenin kıyısından bir yüz görünüyor. Başındaki subay şapkasına benzeyen bir şapkanın siperliğine tayyareci gözlüklerini takmış olan bir yüz. Tentenin kıyısından görünen bu başın gövdesi yokmuş. Atatürk'ün sol elinde bir deri eldiven. Sağ elinden çıkardığı bu tekini eldivenli sol elinde tutuyor. İki muhafızın ortasından geçip de bu dar uzun salona girerken şimdiki yaşımdaydım. Fakat Atatürk'te yaşlı profesörlerin önünde dururken bir de bakıyorum 10 yaşındayım. Ayaklarımda yılan derisi ökçeli iskarpinler. Eyvah, öğretmenlerim şimdi beni süs düşkünü bir kız sanacaklar diye telaşlanıyorum. İskarpinlerin teki o sıra bir kuyuya düşüyor. Kuyuya ip sallandırıp alayım derken bir de bakıyorum ayağımda. Ama bu sefer de ökçesi yok. Atanın ve 12 yeşil yüzlü profesörün karşısında bir süre oraya buraya koşmaya çalışırken topallıyorum. Topallaya topallaya bir şey arıyorum. Yazılı tezimi arıyormuşum galiba. Koşmam, acele etmem gerekiyormuş. Karşımdakiler sabırsızlanıyorlarmış. Ama ben hep topallıyorum. Bir türlü çabuk olamıyorum. Çok sıkılıyorum. Yılan derisi iskarpinlerden kurtulmak istiyorum. Kurtulamıyorum. Toparlamaktan da bir türlü tezimi bulamıyorum. Üstelik artık her yeri aradığımı sanırken bir de bakıyorum henüz hiçbir yeri arayamamışım. Sonunda ha buldum işte diyorum ve bir çuval bulgurun içinden bir plak çıkarıyorum. Plak Edith Piaf'ın Non Rien de Rien'iymiş. Fakat kapağında bir jandarma resmi var. Plağı uzun masanın üstüne koyuyorum. O masa bir pick-up'mış sözde. Ben pick-up'tan Edith Piaf'ın sesinin yükselmesini beklerken Odeon Record diye Hafız Burhanettin'in sesine benzer bir ses duyuyorum. Ardından Tanrı uludur, Tanrı uludur diye ezan okunuyor. Çırpınıyorum. Boynumdaki tilki kürkünün başı o sırada canlanıyor. Tilkinin ağzı habire çenemi ısırıyor. Konuşamıyorum. Tilkinin ağzı derdimi anlatmama engel oluyor. Tilkinin ağzını çenemden kovuyorum, kovuyorum, gitmiyor. Kovuyorum, kovuyorum, gitmiyor. Ben böyle kırık ökçe, plak ve tilkinin başıyla uğraşırken Atatürk birden kımıldıyor. Sol elinde tuttuğu deri eldivenini yüzüme doğru sallıyor. Ürkerek başımı kaçırıyorum. Ata sönmekte olan bir ateşi yelpazeler gibi durmadan yüzümü eldiveniyle yelpazeliyor. Fırtınaya tutulmuşum sanki. Bir türlü gözlerimi tam açamıyorum. Açıp kapıyorum, açıp kapıyorum. Bu nedenle atanın yüzünü güçlükle görebiliyorum. Yüzü sanki bir ocağın küllerini üfler gibi. Bir yandan üflüyor, bir yandan "Hani tezin, göster bakalım tezini" diyor. Çok zorluyor beni. Paralanıyorum, yoruluyorum, tükeniyorum. Tilkinin başını kovuyorum. Türkiye'yi kalkındırıp kurtaracak olan kesin formülü bir türlü bulup çıkaramıyorum. Sözde o formül küçücük bir kağıtta yazılıymış ve bu kağıdı da önlüğümün cebine koymuşum. Bir elimle tilkinin başını tutup öteki elimle okul önlüğümün ceplerini karıştırıyorum. Elim cebime daldıkça dalıyor. Cebimin dibini bir türlü bulamıyorum. Atatürk ise durmadan hani tezin, hani tezin diye beni yelpazeleyip yüzüme üflüyor. Nerede tezin? Göster tezini. Hani tezin? Hani tezin? Sağ yanındaki yeşil gözlü altı profesörle sol yanındaki yeşil yüzlü altı profesörün ellerindeki ağır, kocaman ciltler meğer kitap değilmiş, birer yemek tabağıymış, çatal bıçakları da var. Masanın çevresinde oturuyorlar bu kez. Çatal bıçakları ile tempo tutuyorlar. Getir tezini, getir tezini. Getir tezini, getir tezini. Önlerine telaşla bir tencere dolma koyduğumun ayırdığında değilmişim. Birden anlıyorum ki tezim değil, dolma tenceresi bu. Çok utanıyorum. Hele Atatürk'ten çok utanıyorum. Ona asıl tezimin bu olmadığını söylemek istiyorum ama Atatürk'ü göremiyorum. Atatürk olduğunu sandığım kişi, bir de bakıyorum bir avcı. Boynumdaki tilkiyi vurmaya çalışıyor. Bir av tüfeğini üstüme doğru çevirmiş, nişan alıyor. Canlı tilki değil o, müsamere kürkü. Müsamere kürkü demek istiyorsam da sesim çıkmıyor. Tayyareci gözlükleri olan o avcı üstüme nişan alıyor hep. Ay vuruldum vurulacağım derken, işte böyle. Bir elim boynumu korurken sıçrıyorum, uyanıyorum. O hala ne bu düşte, henüz ne de bu odada olamamanın çıldırtıcı çizgisinden ağıp, tümüyle bu odanın malı olana dek aynı güven, gurur, korku, telaş, şaşkınlık, utanç ve dehşet duygularını yeniden yaşıyorum. Midemde bir tencere etli biber dolması yemişim gibi bir ağırlık. Boynumu koruyan elimin altındaki damar zong zong atıyor. Düşteki bir damarı koruma içgüdüsü, bir av tüfeğiyle vurulup ölme korkusu içinde bulunduğum durumu hiç açıklamıyor. Tam karşıtı onu büsbütün karmaşık kılıyor. Acaba tam artık bitmek, sönmek üzereydim de içgüdüsel bir direnmeyle ölüme baş mı kaldırdım? Önledim mi ölümü? Bir an içinde olsa atlatılmış bir şey mi bu? Hiçbir şeyden ölemesem artık neredeyse bir sönüşün ucuna gelip dirilmekten, dirilip dirilip sönmekten, sonra yine dirilmekten, sonra yine sönmeye başlamaktan ve bu kez de bunu önlemekten, işte bu gidip gelişlerin yorgunluğundan öleceğim. Son günler sık sık böyle uzun, karışık, yorucu düşler görüyordum. Uykularım uyanıklıkla karışık. Sanki bir gözümle uyuyor, öteki gözümle uyanık yatıyordum. Bir kulağım sağır, öteki kulağım gecelerin bütün seslerine açık. En hassas bir alıcı gibi açık hem de. Düşünüyorum da uykularımın uyanık oluşu yeni değil. Hayır, kendimi bildim bileli bir nöbetçi gibi uyuyorum. Sanki uyuyakalmam ayıpmış gibi. Bir görevi kötü yapıyormuşum, kaytarıyormuşum gibi. Doğru ya, yeni değil bu bende. Ama yorucu düşlerle boğuşuşum, bu yeni işte. Öğrencilerimin karşında sabırsız, tedirgin, kımıltılı duruşlarına bakınca da bazen düşle gerçeği karıştırıyorum. Onların hem ta yanında, içinde, hem çok uzağında, dışında oluyorum. Ömer'i de sanki 15 yıldır hiç görmediğim denli çok ve uzun gördüm son günler. Kısa buluşmalarda, gece uykularında, oysa ne kadar az birlikte olduk bu son aylar. İkimiz de çok çalışıyorduk. Artık her şey bizim, bizlerin yılmadan yorulmamıza kalmıştı. Her şeyin başı ve sonu belli görünüyordu artık. Belki yine de öyledir, bilmiyorum. Bu, en sonunda bir anlam yükleyebildiğimiz yorulmalardan birden cayıp, niye bu odada ölmeye yattığımı bile hala çözemiyorum. İstemeden bir gereği ve bir yararı olmadığını bile bile bunu çözmeye çalıştım oysa. Hayır, çalışmadım. Beynim bir türlü sönmek bilmedi ondan.